Çernişevski'nin ne yapmalı diye, nasıl yapmalı diye bir romanı vardır. İki cilt. Muhteşem bir romandır. Marx ve Engels Çernişevski ile tartışabilmek için Rusça öğrenmişlerdir. Yani 20 dil biliyor Engels, 20 dil biliyor. 10 dilde ön söz yazabilecek kadar bu dili biliyor. Kitaplara 10 söz yazabilecek kadar biliyor. Ama Çernişevski ile tartışabilmek için onun romanında nasıl yapmalı ortaya koyduğu projeyi tartışabilmek için Rusça öğrenmekle yazıyor ve Rusça birlikte yaşıyorlar. Çünkü Çernişevski öyle bir roman yazıyor ki bütün romanları etkileyen bir dil. Diyor ki Krupskaya, Lenin'in karısı, her seferinde 3 kere okuduğu gördüm diyor. Lenin'in diyor, şeyi diyor, nasıl yapmalıyım? Tamam. Her okuduğunda diyor 70-80 sayfa not alıyor. Sen diyorsun ki o kitabı alır mısın? Lenin alıyormuş. Her okuduğunda 70-80 sayfa not alıyor. Diyor, şaşkın mı diyor, nasıl şeyler diyor. Lenin demiş ki ben bu kitaba vurgunum. Abim, abim idamından önce bu kitabı okuyordu abim. Bu romanı okuduğu için idam edildi. O yüzden nasıl yapmalıyı çok önemsemiş Lenin de. Okumak gerektiğini düşünmüş. Çağlık rejimini savunuyor Dostoyevski. Belinsky gibi ilerici yazarlara hakaret ediyor. Köle edilmenin kolaylaştırılmasını savunuyor. Rusya'nın emperyalist bir ülke olmasını savunuyor. Türkiye'yi mesela İstanbul'u alması gerektiğini, İstanbul'un Türklerin eline ne İstanbul olacak diyor, bizim olmalı diyor. Oraya gidip almalıyız oraya diyor yani. Bir emperyalist Rusya'nın yayılmacılığını savunan bir yazar. Hem Dostoyevski'nin edebiyatının gücünü söyleyelim ama bunu da şey yapalım. Toprak ağalarının Rusyasını savunuyor. Bu düşünceleri ortaya koyuyor. Bütün halkı da etkiliyorsunuz. Öyle bir konuşma yapıyorsunuz ki Puşkin üzerine bir konuşma yapıyorsunuz. Bütün gençlik sizin yolunuzdan gidiyor. Dolayısıyla onun etkisini ortadan kaldırmanız gerekir. Onun etkisini ortadan kaldırmadan olmaz diyor Gorki. Dostoyevski'nin düşüncelerinin etkisini değerlendirmeden Rus edebiyatını ve aydınların büyük çoğunluğunun o 1905 devriminden 1917 devrimine kadar olan süreçteki diyor gerici tutumlarını kavrayabilmemiz mümkün değildir diyor yani. Ve Rus aydınlarının en utanç verici dönemidir diyor 1905 devrimi ile 1917 devrimi arasındaki dönemi diyor. Bakın bu çok şey bir şeydir. Bizde de mesela darbe dönemlerinde bir kısım yazar çok doğru bir tutum sevdi ama bir kısım yazar da küfür romanları yazdılar. Geçmişte küfreden, hakaretler eden, aşağılayan romanlar, Ahmet Altan'ın yazdığı romanlar, Hüseyin'in yazdığı romanlar, küfür romanlar. Eleştiriye ve sonsuz saygı duyuyorum. Geçmişte yapılmış hatayı eleştirirsiniz, ayrı bir şey. Ama küfretmek, bu dönemdekilere hakaret etmek o başka bir şey.
Gançaroğlu yazdı mı?
Oblomov.
Gançaroğlu mu? Oblomov olmaz.
Çok muhteşem bir roman. Oblomov çok muhteşem bir roman. Ben söz etmediğim romanlar var. Şimdi Gorki yazıyor. Gorki'ye gelelim biraz. Gorki. Nasıl bir Gorki? Toplumcu gerçekçi bir edebiyat artık. Artık gerçekçilikten toplumcu gerçekçi bir edebiyata dönüyoruz. Gerçek ismi Alexey Maksimovich Peşko. 5 yaşında babası ölüyor. Anasıyla beraber dedesinin evine dönmek zorunda kalıyorlar. Anası yeniden evleniyor. Gorki dedesinle babaannesinin, anneannesinin yanında büyüyor. Öksüz bir çocuk olarak. Onlar büyütüyor ve anneannesi masallar anlatıyor. Bu çok önemli bir olgu biliyor musunuz? Masallardan çocuklar, anneannelerin anlattığı masallar inanılmaz etkiliyor. Yılmaz Güney üzerine bu sayısında Yılmaz Güney edebiyatı başlıklı bir yazı yazdım. Bütün romanlarını, bütün öyküleri değerlendiren bir yazı. İkil sayısında çıktı Yılmaz Güney. Sadece sinemacı değil, bir de edebiyatçı. Bana göre çok büyük bir romancı da. Yani Boylu Küp Öldüren çok büyük bir roman. O sanık, hücre, bütün kitaplarını değerlendirdim. Soba, pencere, camı bir ekmek istiyoruz. Selimiye mektuplarını da tümünü değerlendiren bir yazı. Der ki Yılmaz Bey'de, köyde annemin hikaye anlatmaya çağırırlardı. Gittiğimiz evlerde, zengin evlerde hikaye anlatırdı annem diyor. Kız kardeşimle beraber de giderdik. Annem bizi de yanına götürürdü. Çünkü diyor zengin evlerinde ikram ediyorlar. İşte böyle Sadece mi getirdiği gibi üzüm getiriyorlar, ne bileyim ne kuru su getiriyorlar, fesleği getiriyorlar. Böyle insanların önüne böyle koyuyorlar. Ben diyor alırdım birazını diyor, birazını diyor arkadaşım için cebime saklardım diyor. Ona götürdüm verdim diyor o pestillerden. Yani onlardan alırdım götürdüm diyor, arkadaşıma götürdüm diyor. İsmail'e götürdüm diyor, İsmail bir sene sonra öldü diyor. Bizi diyor at yaparlardı diyor. Arkadaşım İsmail'den ikimiz diyor at yaparlardı. Ben hep diyor, İsmail hep birinci olurdu, ben sonuncu olurdum diyor. Beni döverlerdi diyor zengin çocukları. İsmail bir gün dedi ki diyor, biz kimsenin atı olmayalım diyor. Bundan sonra biz kimsenin atı olmayalım diyor. At da diyor, at yapıyorlar ya, ağzımıza gem de vuruyorlar, benim gem var diyor. Atı tam yapmışlar, böyle doğru sonuç şeyler takıyorlar bize diyor. Böyle insana at yapıyorsunuz ve tam veriliyor at
yapıyorsunuz. Sadece sen onu yapıyorum ama daha zengin ikramlar var. Bunun daha zengin ikramlar var.
Yok sadece mi yani? Ama şimdi bakın ben ikram
bekleriz
ya. İkram dediğiniz şey büyük bir ikram. İkram değil de bak hep benim aklıma şey geldi. Eşat Kulübü'nün ikram Anadolu'nun notlarında vardır. Çok güzel bir şey. Erzincan'ın köylerinden birine memur gelmiş. Köylünün evine gelmiş, yağmur bastırmış. Köylünün evine memur gelmiş, sığınmış. Yağmur bastırmış bir memur. Adam memur kimdir köyde? Ya tapudan birisidir, ya şeyden birisidir, vergi memurudur. Evinize memur geldi şimdi, ne yapacaksınız? Adam sağa bakmış, sola bakmış. Evde ne bir kuş burnu kurusu var, ne bir erik kurusu var. Kahve mavi de yok zaten, çay daha can edilmemiş ülkede, kahve de yok. Beyim demiş, kusura bakma vallahi demiş. Sana ikram edecek hiçbir şeyim yok demiş. Ayağa bakmış, bir türkü söyleyerek oynamaya başlamış. Bari sana biraz oynayayım demiş. Bakın ikram, ikram bazen işte bir oynama olabilir. Yani ben de olmam mı işte ikram bazen zengin evde başka şey ikram edilir. O zaman da ya pestili niye küçümsenim? Pestili yani benim çocukluğumda bir yere gittiği zaman pestil ikram edilmesi müthiş bir şey yani.
Çok bereketli
bir şey bence. He, öyle yani pestil. Ben öğretmenlik yaptığım köyde 40 sene önce, 45 sene önce gittiğim zaman kuş burnu çayı ikram ederlerdi. Çay falan yoktu yani. Kuş, ama çok sevinirdim yani. Kuş burnu çayı getiriyor böyle kuş burnu kurusu, erik kurusu getiriyorlardı. Çok lezzetli bir şey yani. Öykü yazarak başlamış Gorki'de edebiyata. Yoksulluk ve acıyla dolu bir hayat. İsmi de zaten acı anlamına geliyor. Gorki acı demek. Gorki acı demek. Bu adı kullanıyor. Bir öykü yazıyor, Çerkaş diye bir öykü. Ve Çarlık rejimine karşı devrimci mücadele içerisinde yer almaya başlıyor. Çocukluğunda bunu anlatıyor. Benim üniversitelerimde sonra o devrimci mücadele içinde yer aldığı yılları anlatır. Ben tabii bu gençliğimde benim üniversitelerim kavramını üniversite, gerçekten de üniversite diye düşünmüştüm yani benim üniversitelerimi. Tabii Gorki ortaokuldan sonra okumamış birisi, ortaokula bile gitmemiş yani. Onun üniversiteleri hayatın kendisi. Çok doğru bir şey. Hayat üniversitesi kavramını o sıfatı kullanmadan en doğru bir şekilde anlatan yazar bu.
İcra etmiş.
Kendi ekolünü yaratmış yani.
Evet, kendi ekolünü yaratmış benim üniversitelerim diye. Kendi ekolünü yaratmış. Ben bu anı kitapları 3 cilt, 3 ayrı cilt. Ama çok görkemli çocukluğum, ekmeğimi kazanırken de benim üniversitelerim. Bence ölmeden önce mutlaka okunması gereken kitaplar listesine alın yani. Ölmeden. Anadan önce ama önce bu çocukluğum, ekmeğimi kazanırken de benim üniversitelerim.
Peki, üçü, eleştirmenler onun yazarlığını büyük dosya
şey. Ya bir şey söyleyeyim mi? 110 ülkede ana romanı insanları devrimci mücadeleye itmiş. 110
ama bizim ülkede. Dönemin tek
olan herkes bir dönem, bütün dünyada
en politik
bir
roman. Abi canım, bütün dünyada gençler yani ana romanı okuyup devrimci mücadele yapıyorlar. Ne eleştirmenler falan bunlar hepsi hikayede vız gelir tırs gelir gibi laf vardır yani. Gorki'nin ana romanının büyüklüğü karşısında bütün dünyada yani bu ben Şili'de de böyle, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de böyle, Çin'de de böyle, Hindistan'da da böyle, Türkiye'de de böyle. 1907 yılında Türkiye'de tefrika ediliyor biliyor musunuz? 1907 yılında, 1905'te yazılıyor roman, 1907 yılında tefrika ediliyor. Bakın üzerinden 110, 120 yıl geçmiş, şimdi gazetede tefrika edilse belki iktidar toplatır.
Kesin yani inanmaz.
Yani. Gazetede tefrika edilmesine engeller. Ama 1907 yılında 2. Abdülhamit iktidardayken Türkiye'de Gorki'nin ana romanı tefrika edilmiş.
Ama çok az okunduğu için tamam yani bu lazım demişler. Okuyan yok çünkü ve okumayı bilen yok.
Şimdi şeyin ilk romanı Yaşar Gürtü'nün ilk romanını yazar. İlk romanı yazacağı önceden gazetede duyurdu ve ünlü işte yazar Reşat Nuri Güntekin, ünlü yazar da değil ama Reşat Nuri Güntekin'in romanı yayınlanacak diye gazetede
kaydedecek
diye.
Ha? Hangi yıllar?
Şeyden önce, 1908 devriminden önce. Ya da 1908 devriminden biraz sonra Reşat Nuri Güntekin'in ki. 1915 falan vagon ticaretinden söz ediyor romanda. O biliyorsunuz savaş yıllarında bir vagon ticareti kavramı vardır.
Karaborsa.
Ha?
Karaborsa gibi bir şey.
Karaborsa gibi. Bir Rusya'dan getirilen malları ha. Burada pahalıya satmaya bakan bir şey. Vagon ticareti bu. Cumhuriyet'ten sonra da bu olur. Hatta Yavuz Havuz davası böyle bir şeydir. Mustafa Kemal şey der yani. Paşam senin söylediğinden biz öyle anladık der. Efendim adam savunurken kendisini yani siz demediniz mi? Hani zengin olun lan diye. Zengin olma kavramını farklı algılamışlardır. Şimdi gazeteyi yazının çıkacağı günü gazeteyi alanlar, gazeteyi evine alanlar bomboştur. Sadece romanın adı vardır. Hiç başka bir şey yok. Bomboş çıkmıştır. Çünkü sansür kurulu yasaklamıştır. Gazeteyi yasaklamıştır. Sansür diye bir şey var. Nasıl bir şey? Giderler gazeteye, gazeteler ne olur? Beyin derler. Hiç bu kavramlar olur mu dedi ya. Hiç vagon ticareti, yok ne bileyim. Senin yazdığın bütün bu kavramlar yasaktır. Siz de kitabınızın adını, konusunu aşkla alaka yapın. Aşkla alaka yazın. O öyle çıksın der. Aşkla alaka yazın der. Aşkla alaka yazarlar. Arada laflar da geçirirler ama öyledir. Gerçekten de bu sansür kurulunun yazık şeyidir biliyorum. Lenin'in yazdığı kitaplar da bir aşk romanı, başına bir aşk romanıdır. Ortasında 100 sayfada kendi yazdığı broşürdür Lenin. Parti bunu ülkeye böyle sokmayı başarmıştır yani. Sansür kurulunun önüne gider. Sansür kurulu açar bakar ne anlatıyor? Aşk anlatıyor. Tamam şeyler. Geçsin der. Aşk anlatıyor. Ama meğerse 50. sayfadan sonra bambaşka bir şey gidiyor. Onu kavrayamazlar. Gorki'nin romanı dünyanın her yerinde ama dünyanın her yerinde milyonlarca gencin devrimci mücadeleye katılmasına etkili olmuş bir roman. 1902 yılında Rusya Edebiyat Akademisi'ne seçilmiş. Çar 2. Nikola yasaklamış. Çehov ve Kornenko akademiden ayrılmışlar. Çar'ın protesto ederek. Çehov, Anton Çehov, Gorki'nin oradan alınmamasını protesto ederek ayrılmışlar. Lenin demiş ki ya sen Gorki bizim partiye gir demiş. Senin partimizin sana ihtiyacı var demiş. Girmiş Gorki'de. 1902 yılında girmiş. Bir bildiri yayınlamış. Gorki 1905'te göstericilere ateş açılmış. Yüzlerce gösterici ölmüş. Ve bildiride halkı çarlık rejimini yıkmaya çağırmış Gorki bildiride. Tutuklanmış ama dünyanın bütün ülkelerinden çara protesto ve yıkıklara gelince çar yani Gorki bırakmak zorunda kalmış. Bu dayanışma dünyanın her yerine gelecek bir dayanışma önemlidir yani. Dayanışma büyütür diyoruz ya, dayanışma çarları da diktatörleri de herkesi geriletecek bir şeydir. 1905 devrimi sırasında eylemci işçilere para ve silah sağlayan Gorki evini de devrimcilerin buluşmasına açıyor. Ekim devrimi sürecinde de yazıyor. Çok önemli yazıyor. Ve ondan sonraki en görkemli kitaplarında devrimden sonra da yazmaya devam ediyor Gorki. Klim Sangi'nin yaşamı başlıklı bir nehir roman yazıyor. Müthiş bir roman. Sosyalist gerçekçiliğin en görkemli eserlerini yazıyor. Şimdi Ekim Devrimi ile ilgili, Sovyet Edebiyatı ile ilgili Gorki'nin yaptığı bir değerlendirme var. 1934 yılında Sovyet Edebiyatı başlıklı Sovyet Yazarlar Birliği'nin toplantısına sunuyor tebliği. Şöyle başlıyor, diyor ki Gorki, insanlığın bütün bilgilerin kaynağı olan emeğin, kitlelerin, emeğin, duygularının en büyük örgütleyicisi ve bütün kitlelerin yaratıcısı olduğunu iyice anlamamız gerekir, diyor. Ve emeği kitaplarımızın baş karakteri yapmalıyız. Kitaplarımızda emeği bir yaratıcılık olarak görmeyi öğrenmeliyiz. Eski yaşam biçiminin kökten değiştirildiğiyle dünyayı değiştiren gücün aslında kendisi olduğunu anlamaya da başlayan insandaki onur duygusunu anlatan bir edebiyat gerekir diyor. Çocukları görmeyen bir edebiyat yerine yeni insan niteliklerinin ortaya çıkışının en iyi biçimde gözlemleneceği çocuklar üzerinde yazmaya başlayan bir edebiyat istiyor. Öncelikle çocuklara anlatan bir edebiyat gerekiyor diyor. Tarihin dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlara olan eskiden kalan ve utanç olan borcunu bütün öteki erkeklere örnek olmak üzere bizim ülkemizde erkekler tarafından ödenmelidir ve Sovyet kadınını güçlü bir şekilde betimleyen, onlara, kadınlara hak ettiğinden fazlasını veren bir edebiyat yaratılmalıdır diyor. Kadınları romanlarımızın en güçlü karakterleri yapmalıyız. Çok önemli bir olgu da sadece Rus dilinin edebiyatı değil diyor. Bütün Sovyetleri oluşturan halkların, onların tümünü kapsayan bir edebiyat olmalıdır. Bizim geçmişimizde Pushkin gibi bir dev var, tamam, ama Ermenilerin de, Arnavutların da, Gürcülerin de, Azerilerin de, Tatarların da, Ukraynalıların da, öteki Rusların da böyle karakterler var. Onlar da böyle mimaride, sanatta, edebiyatta, müzikte, resimde büyük ustalar çıkarma yeteneğinden yoksul falan değiller. Onlar da yetenekli insanlar. O dillerde de bu kitapları bastıralım diyorlar. Ve bütün o Sovyetler Birliği'ni oluşturan dillerde basılıyor kitaplar ve dağıtılıyor. Sadece bunları dağıtmıyorlar. Yeni romanlar yazmaktan öte hem Balzan kitaplarını, hem Dickens'in kitaplarını, hem de 19. yüzyılın Rus edebiyatçılarının kitaplarını da dağıtıyorlar, bastırıp. Yani bunları dışlayan bir edebiyat değil, yeni edebiyat yaratalım derken Pushkin'i de dağıtıyorlar, Gonçarov'un, Oblomov'un da dağıtıyorlar. Tümünü dağıtan bir, yani Çehov'u da dağıtıyorlar, Gogol'u da dağıtıyorlar. Bunlar da bastırıyorlar ve çok sayıda, fazla sayıda bastırıyorlar.
Bir şey söyleyebilir miyim bu arada Pushkin'le ilgili? Bahçesaray tek olarak ismi değişmeyen bir şehir olmuş Rusya'da.
Evet.
Diğer şehirlerin ismi Sivastopol, Akdesir. Sivastopol, Sivastopol, Akyar. Ama Bahçesaray Rusya'da bile Bahçesaray denir. Pushkin demiş bu isim kalacak.
Ya ben bununla ilgili bir anım var. Özgür Üniversitesi'de ders veriyorum ben. Özgür Üniversitesi'de Pushkin'i anlatırken Müslüm Çelik bizim sendikanımız o sırada genel sekreteriydi. Şair, yazar Müslüm Çelik'i çağırdım. Pushkin'in şiir üzerine konuşması için. Ben o günkü derste romanları anlattım. Bir de Erzurum Yolculuğu kitabını anlattım. Pushkin'in Erzurum Yolculuğu gibi bir anlatı kitabı var. Rus ordusunun peşinde dolaşarak geliyor. Kars'ı, Ardahan'ı, her yere Erzurum'a kadar geliyor. Müthiş bir kitaptır Erzurum Yolculuğu. Bir ders kitabı gibi okunur belki de. Bir doktorlar için bile çok önemli. Erivan'da ne var ne yok diyor. Erivan'da veba var diyorlar. Erzurum'a gidiyorlar, Erzurum'da diyor baba. Yani çünkü yani hastalık böyle yaygın bir şey yani. Çünkü orada veba, burada da var yani. Çünkü insanlar geliyor, oraya da getiriyorlar hastalığı. Yani kitapta okuyorsunuz anlıyor. Geldim diyor Erzurum'a, Erzurum'da da veba var diyor yani. Hastalık böyle bir şey. Erzurum yolculuğunda yani öyle güzel anlatmış ki Müslüm Çelik, ben bu Erzurum yolculuğunu anlattım, dedi ki Müslüm Çelik, ya ben dedi gençken dedi Erzincan'da köyde dedi Erzurum yolculuğunu okuyordum. Rahmetli babam dedi ki hele oğul sesli oku da ben de dinleyeyim dedi diyor. Okuma yazma bilmezdi babam diyor. Ben de diyor okudum diyor Kars'ı Erzurum anlattığı bölümü babama sesli olarak okudum, babam dinledi diyor. Rahmetli babam döndü bana dedi ki diyor, ya bu adam ne güzel olmuş. Keşke bizim köye gelseydin, bizim köyde anlatsaydı diyor. Yani Erzincan'da o zaman keşke bizim buralarda gelseydin, Erzincan'da anlatsaydı diyor yani. İnsan ister tabii, bir yazar gelsin bizim memleketi de anlatsın, bizim doğduğumuz yerlerini öyle güzel anlatsın ister yani. Öyle güzel anlatınca, yani müthiş güzel anlatıyor çünkü. Geçtiği yerleri, dolaştığı yerleri o kadar güzel anlatıyor ki. Ben bu Erzurum yolculuğunu anlatan bir yazı yazdığım zaman bir dikkat çektim. Yolda giderken bir cenaze arabasıyla karşılaşıyor. İki tane, üç dört tane öküz koşulu bir cenaze arabası. Bu kimin cenazesi diyorlar. İran'da, Tahran'da bir ayaklanma olmuş. Ayaklanmada Rus büyükelçisini öldürmüşler. Adam hem de Grigor Bedov, çok ünlü bir tiyatro yazarı, oyun yazarı Grigor Bedov, onun cenazesiyle karşılaşıyor. Büyükelçiyi öldürmüşler, arabaya koşmuşlar, araba gidiyor yani şeye doğru, at arabasından götürüyor, öküz arabasından götürüyorlar. İlginç bir şey oldu. Bizim Ankara'da Rus büyükelçisini öldürdüler. Hani bu şeyler, Rus büyükelçisini öldürdükleri an. O anda Rusya Devlet Başkanı Putin'e telefon açıyorlar. İşte büyükelçi öldürüldü Ankara'da. Putin o sırada Gri Lyubedov'un Moskova'daki oyununu izlemeye gidiyormuş. Hayat nasıl bir tesadüf? Bir büyükelçi öldürülüyor ve devlet başkanı o sırada Gri Lyubedov'un oyununu izlemek için tiyatroya gidiyormuş. Moskova tiyatrosuna gidiyor, Gri Lyubedov'un oyunu oynanıyormuş Moskova'da. Hayat böyle tesadüf müdür? Bu arada işte tesadüftür yani. Büyükelçiliği öldürürken başka öldürülen, İran'da öldürülen bir büyükelçinin şehire gidersiniz. Yaşamın bir yaratıcılık olduğunu ortaya koyan, insanın doğasal güçleri yenmesine, sağlıklı ve uzun yaşam sürmesine, sürekli gelişen ve değişen taleplerine uygun olarak tek bir aile halinde bir araya getirmiş olan insanlığın görkemli bir buraya dönüştürmek istediği dünya üzerinde yaşayanlara büyük mutluluklar vermeyi amaçlayan, insanların bireysel yeteneklerini geliştiren bir edebiyat. Bu ben yani Özkan Bey, yani ideolojik falan diyeceksiniz ama müthiş bir tanım bu yani. Böyle bir edebiyat, bütün
mükemmel değil.
Kapsamlı.
Böyle bir kapsamlı değerlendirme.
Bu iş yani iyi olmasını.
Yani yaşamın bir yaratıcılık olduğunu ortaya koyar. İnsanın doğasal güçleri yenmesine, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesine, sürekli gelişen ve değişen taleplerine uygun olarak tek bir aile halinde bir araya getirmiş olan insanlığın görkemli bir yuvaya dönüşmek istediği dünya üzerinde yaşayanlara büyük mutluluklar vermeyi amaçlayan, insanların bireysel yeteneklerini geliştiren bir edebiyat.
Bilimde bunu bilmiyor.
Hepsi var, bilimde var, her şey var.
Siyasi bir görüş, dışında bir şey. İnsanın var olmuş bunu.
Evet, evet. Müthişen bir
değerlendirme. Siyasi toplum dışında.
Tanımlar. Özkan Bey, bir soru sorabilir miyim?
Bitireyim son cümlemi söyleyeyim. Tamam. 1936'da ölüyor
Gorki.
Stefan Zweig'ın çektiği telgraf cümlesiyle bitireyim. Çok iyi dostlar şeyle. Hatta o kadar iyi dostlar ki. Biliyorsunuz Stefan Zweig şey biriktiriyor. Yazarların el yazmalarını biriktiriyor. Hı hı. Evet. Dünyadaki en büyük el yazması koleksiyonu Stefan Zweig gayet zengin bir aile. Yahudiler çocuklarının bir tanesini yazar olarak yetiştiriyorlar. Bu da erkekler oluyor bak. Erkek çocuklarından birini yazar olarak yetiştiriyorlar. Onu fabrika işine sokmamışlar Stefan Zweig'in. Babasının fabrikaları var ama baba, dede yok diyorlar. Sen okuyacaksın diyorlar. Üç ayrı üniversiteye gönderiyorlar. Doktora da yaptırıyorlar. Üç yabancı dil biliyor ve yazar oluyor. Ama babadan babadan gelen paralarla bütün bulunduğu kentlerde müzayedelere girip el yazmaları satın alıyor. Sonra bir dergi çıkarıyormuş. Dergiler Gorki'den bir öykü istiyor. Gorki olur diyor, göndereyim diyor, öyküyü dergimize göndereyim diyor. Bir de sizden diyor bir ricam var diyor. Bir diyor kitabınızdan, el yazmalarından bana birkaç sayfa gönderir misiniz diye talepte bulunuyor Gorki'de. Gorki el yazmalarını da gönderiyor, yazdığı bir kitabın el yazmalarını da Stefan Zweig'a gönderiyor. Stefan Zweig, devlet Stefan Zweig'a büyük bir kötülük yapıyor ama aslında bana göre iyilik olmuş. Yani insanlık için iyilik olmuş. O da şöyle, karısını Nazire iktidara gelince Stefan Zweig'i sıkıştırıyorlar vergi borçlarından dolayı. Dünyanın her yerinde insanları sıkıştıracağınız hareket veriyor Amerikan filmindeki gibi. Vergiden sıkıştırabilirsiniz insanları. Son kez ülkesine dönüyor Stefan Zweig. Devletle oturuyor bir anlaşma yapıyor. Karısını, eski karısı Frederike ve kendisinin bu vergi şeylerinden aklanmasını sağlıyor. Ama şey diyor Avusturya hükümeti de şeyindeki yani 100 tane el yazmasını Avusturya Müzesi'ne bağışlayacağız. 100 tane el yazmasını Avusturya Müzesi'ne bağışlıyor. İyi ki bağışlamış.
İyi ki bağışlamış
çünkü sonra bombalama, 2. Cihaz Savaşı'ndaki bombalamalarda bütün kitaplığı yok oluyor Stefan Zweig'in. İyi ki bağışlamış, Avusturya Müzesi'nde hala saklanıyormuş o el yazmaları. İnsanlık için büyük bir adım olmuş. İyi ki de elinden almışlar. Ben şöyle bakıyorum, son cümle olarak şöyle söyleyeyim. 19. yüzyıl Rus edebiyatı bana göre, yani Fransız edebiyatı da öyle, 20. yüzyılda aşılabilmiş bir edebiyat değil. Ama gerçekten 19. yüzyıl edebiyatı hem yalınlık, hem eserlerinin gücü, yaratılan büyük karakterler, büyük yazarlar. Yani bakıyor, yani 20. yüzyılda Şolohov var ama, çok büyük yazar ama, yani şeyin, Tolstoy'un ayarına falan gelebilmiş değil. Yani Dostoyevski'nin ayarına gelebilmiş, Puşkin'in, Gogol'un ayarına gelebilmiş yazarlar değiller. Ben Sovyet edebiyatını da okudum, Bulatkov'ları da okudum, şeyleri daha sonraki romanları da okudum, okuyorum hala. Ama o 19. yüzyıl romanlarındaki tadı alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz. Yani Tolstoy'un yazdığı o romanlardaki güç yani onlarda yok. Ne yazık ki yok. Yani şöyle bir cümlesi var işte Nazım Aygın Balzac için değerlendirirken 45 tane roman var. Genç yaşta da ölüyor. 51 yaşında ölüyor. Son 3 yılda roman bile yazmamış. Hastalıklarla uğraşıyor. Ve yazmayı bekleyen 44 roman daha var. İsimleri bile koymuş. Moskova önlerinde, Vagram Ovası, işte isimlerini bile koymuş Balzac yazacağı romanların. İyi ki ne diyor, ölmüş diyor. Yani şey için diyor. İyi ki ne ölmüş diyor. Onlara yazsaydı diyor, belki dünyada roman yazmanın gereği kalmayacaktı diyor. Yani aşılmaz olurdu diyor yani. Böyle olunca diyor, yani öyle bir engel olurdu ki diyor insanlar için. Öyle bir engel olurdu ki diyor, aşılmaz olurdu diyor yani. O aşılmaz olmayı engelleyen bir şey. Şeyin çok güzel bir cümlesi var Şolahov'un. Edebiyatın diyor, yazarın bir görevi var diyor. Okuruna karşı dürüst olmak, insanlara gerçeği söylemek gibi bir görevi vardır. İnsanların yüreklerinde geleceğe ve bu geleceği kurmak için yeteneklere olan inancı güçlendirmelidir edebiyat diyor. Edebiyatın böyle bir görevi olmalıdır diyor. Zaten edebiyat insanların ruhlarında bir güzellik dünyası yaratmak için çok gereklidir diyor. İnsanların ruhlarında bir güzellik dünyası yaratmak için. Bu kadar.
Çok teşekkür ederim.
Türkiye'nin yazımından bahsettiniz. Andrei Platonov diye bir yazar var.
Evet.
Ben bu adamdan 4 tane kitap okudum. Bu da şey, novella gibi böyle kısa kısa hikayeleri içeren. Tam da 20. asrın başında yaşayan bir adam. 1950'de de 50'de bile ölmüş galiba. Yine aynı şekilde Rusya'daki o köylü tabakasının sıkıntılarını, kıştaki yaşantılarını, eksikliklerini, yokluklarını çok güzel anlatan bir yazar. Hala sanki anlattığınız dönemin devamını sanki kurgulayan bir yazar gibi geldi bana. Ne diyorsun?
Ben okumadım hiçbir şey diyemeyeceğim şimdi ama doğrusu da bu yani. Bence doğru yani. Okumadığım için bir şey diyemeyeceğim ona. Varsa bir sorunuz falan yapmak
aslında size soruyorum ama Özkan Bey de söylesin. Şimdi buradan anladığınız kadarıyla işte yazarın kişiliği, kimliği, görüşü, düşüncesi var. Bir de yazarlığın gücü var. Dostoyevski'nin yazarlığın gücü dünyada tartışılıyor ama işte hastalıklı hali, işte gerici olması, sizin görüşünüze göre bayağı hastalıklı şeyleri var Dostoyevski'nin.
Bence Dostoyevski hali dünyada yazarlığın gücüyle tartışılıyor.
Ama toplumsal şey...
Ya ama onu tespit etmek başka bir şey.
O dönemi...
Bu dönemin oranlarıyla, bu döneminde değerlendirsek...
Aynı fikir diye zaten.
Evet.
Burada çok tartışmada yazarın ürettiği önemli.
Şimdi çok şu dönemde olup da o devrimden sonra yaşayıp da yine daha eskiyi anlatsak
farklı olur. Dostoyevski, Tolstoy'un çok dev, dünyaca kabul edilmiş bir yazarlardan bir de Gorki gibi daha ideal bir dünya isteyen, daha
işte farklı farklı dönemlerin yazarları, farklı farklı toplum, dünya görüşü.
Toplumun azalığın, fakirliğin, fukaranın daha çok şeyi düşünen bir yazar var. Gorki gibi. İdealize ediyor dünyayı. Ama öbürleri kendi zaafları ve çelişkileriyle beraber var
olmuş. Hepsi kendi okuduğuna göre bir devrimi ateşleyen bir yazar.
Erhan tam olarak ne söylemek istiyorsan onu söyle.
Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim ama.
Zaman olmuyor.
Ben söyledim ama.
Hayır yani, söylemiyorsun.
Defalarca bu tartışmayı buldum burada.
Hayır yani, ama ürettiği, yani tam
ürettiğiyle,
söyle.
Ürettiğiyle, düşüncesiyle mi yoksa ürettiğiyle. Dostoyevski ve Tolstoy bütün dünyayı kabul ettiği.
Tamam.
Ama çelişkileri ve zaafları var.
Zaafları.
Ama Gorki daha idealize bir dünya sunmuş. İnsanların lehine.
Ama daha bütünlüklü bir dünya görüşü var. Daha yani öbürününki hayatı da bambaşka, acılarla geçiyor, yokluklar geçiyor ama o sonra bir şey geldikten sonra bir bütünlüklü bir dünya görüşü var. Dostoyevski'nin öyle değil. Dostoyevski yani çok öbür başka mi? Sıkıntılar.
Öyle anlıyorum.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bak okurken dedim ki Gorki akademiye yani çar yasaklıyor ama kim karşı çıkıyor? Dünyanın en büyük yazarlarından birisi Çehov istifa ediyor ya şeyde. Şimdi bak akademiye, Fransız akademisine Baltaklı 3 kere alınıyor ama oy çıkmıyor. Aday oluyor akademiye. Fransız akademisine almıyorlar ya bazen. 2 oy alıyor. 2 oyu alanı herkes tanıyor. Bak o 2 oyu söyleyeyim. 2 oy. Birisi Victor Hugo'nun oyu, biri Lamartine'in oyu. Bak bu tüm dünya şimdi Fransız edebiyat dediği zaman Lamartine'i biliyor, Victor Hugo'yu biliyor. Öbür oy vermeyen 8 kişiyi hiç kimse bilmiyor. Fransa da bilmiyor. Ama Lamartine ve Victor Hugo evet ki alınsın diyor, diğer 8 kişi alınmasın diyor. Ama işte insanlık nasıl bir şey? Yani dünya neye karar veriyor? Lamartine Caddesi var bizde de. Yani Taksim'de Lamartine Caddesi vardır. Biz bile adını caddeye veriyoruz Lamartine'in. Victor Hugo'yu bilmeyen dünyada hiç kimse yok. Bütün dünya Victor Hugo'yu biliyor. Ama öbür 8 kişi kimse bilmiyor. Şunu demek istiyorum. Yazarların gücünü hayat gösteriyor yazdıkları. Yazdıkları eser. Yaptıkları eser. Şey de Victor Hugo çok güzel bir şeydir. Yaşlanınca yani insanlar da bir davettedir. Davette böyle prostatlara azdırmış eve gelmiş gece davetten. Gördüm ben evine gittim şeyde Paris'te şey Victor Hugo'nun evine böyle şey bir ev duvarlar dış duvarlar var. Kapıyı çalış çalış herhalde artık hizmetçilerin uyumuşlarsa tutmamışlar bir türlü. Artık duvarın dibine duvarın dibine salmışlar. Şimdi yapmış. Arabacının biri oradan geçiyormuş. Hayvan o hayvan. Sen ne yapıyorsun farkında mısın? Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen Victor Hugo'nun evine duvarına diyor ki Victor Hugo hayatımın en büyük övgüdür. Evet ya öyle bir hayatımın duyduğum en büyük övgü oydu diyor yani. İşte, davetlerdeki insanların şeyden bile daha güzel diyor. Daha değerliydi.
Anlattığınız bu yazarların bir dönemde hani futbolda diyorlar ya benim sevmediğim bir tabir jenerasyon yani evet. Futbol takımı o öyle bir jenerasyon. Yani böyle bir hani o tabiri ben özellikle batırmak için bu böyle bir zamanda 19. yüzyılda bir ülkede bu yazarlar nasıl çıktılar? Yani etki şöyle var mıydı? Hani bahsettiniz İngiltere, Almanya, monarşiler, Büyük Petro, Çarlar, Çariçeler, Katerina mesela akademiyi kurandır. Yani bu devletten bir dokunma var mıydı o anlamda? Yoksa bunlar kendi kişisel yeteneklerini...
Şöyle bir şey var. Çok büyük bir ülke. Bütün zenginlikler var aslında ülkede. Hem insan gücü var. Çok büyük bir insan gücü var. İçin madenler var. Çok güçlü bir şey.
Hayvancılık
inan, tarım inanılmaz büyük. Sibirya var. Güçlü. İki üç böyle her yer. Denizcilik var. Deniz. Yani o dönemdeki her şey Rusya'da var. Ki çok önemli. Ben çok şaşardım. Önce sana anlayamamıştım. Özkan Bey'in alanına giriyor ama şöyle yani bütün evlerde Almanlar evde çocuklara şey veriyorlar. Müzik eğitimi veriyorlar. Zenginler evlerine Almanları getirmişler. Müzik eğitimi alıyorlar çocuklarına. Piyano, keman, o tür aletleri çalmalarını öğretiyorlar. Almanlar var. İnanılmaz bir şekilde. Almanya o kadar çok var ki Almanlar.
Evet, bugün de öyle değil.
Rusya'da Almanların etkisi çok büyük. Çok büyük. Evet. Çok büyük bir etkileri var. Hem evet. Şeyde hem sanat edebiyatın gelişmesine, hem müziğin gelişmesine, hem teknolojinin gelişmesine, sanayinin gelişmesine büyük katkıları olmuş.
İkinci Dünya Savaşı sonrası mı?
19.
Yok.
Daha önce.
Daha önce.
19. yüzyılda. Evlerde Okuyor mu bütün Çelik kitaplarını okuyor, Turgenev'in kitaplarını evde ki Turgenev'in hani Babalar ve Oğullarında, diğer kitaplarında, İlk Aşk'ta ben Turgenev'den söz etmedim. Ben tabii nasıl sonuçta 1,5 saat konuşuyorsunuz, ben konuşmayacağım. Onlarca Rus yazar var, okudum ama kitaplarının hepsini. Mesela Turgenev bir dev ama Dostoyevski Turgenev'e düşman. Niye düşman? Lan ben açlıktan ölüyorum, kuru ekmek bulamıyorum, bir şey adamlar diyor, keyfe keder, oturuyorlar, saraylarda şeyler yaşıyorlar. Kadın böyle uzanmış, okursanız da işte Babalar ve Oğullar da böyle uzanmış, böyle uzanırken saat 10 kahvaltısında vodka ikram edilen bir şey düşün böyle yani. Ve yani gelen insanlarla konuşması da böyle üçlü kanepeye uzanmış biçimde konuşuyor böyle, öyle bir dil yani, böyle bir şey. Turgenev'in şeyindeki
karakteri. Peki onun kazancı... Yazıktan
yok, yazıdan değil. Yani zenginlikler var. Flaubert de öyledir mesela. O kadar zengin değil ki Flaubert. Şimdi romanı 23 yılda yazıyor. Duygusal eğitimi. Ya roman öyle bir roman oluyor ki duygusal eğitim. Yani dünya edebiyatında bir şaheser. Madame Bovary'den sonra duygusal eğitimi bir roman yazmış. Ama 23 yılda yazmış. Keyfe keder yazıyorsunuz. Şey yok ki, arkamdan aklı gelmiyor ki. Borç parasını isteyen yazar, sıkıştıran yok, yumruk yok, tehdit yok. Keyfe keder yazıyorsunuz yani böyle. Şey der ki, çok güzel, ben çok beğenirim Cevdet Kudret'in romanlarını, roman üçlemesini ama bir tane var. İşte havada bulut yok, işte karıncayı tanıştınız, sınıf arkadaşları, başka yok. Ama 150 tane kitabı var Cevdet Kudret'in. Ders kitabı yazmış. Geçimlik için ders kitabı yazmış. Başka çare yok. Yok yani, edebiyat para kazandırmıyor ki. Edebiyat bastırmışsınız, siz roman yazmışsınız, Cevdet Kudret, para basan yok. Roman 13 sene basılmıyor ya. Cevdet Kudret romanını 13 yıl bastıramıyor. Bak şimdi biraz önce söyledi, Uğur Kökten gibi bir yazar bile kitabını kendi parasıyla bastırıyor. Ya böyle bir utanç olabilir mi bu ülke için?
Uğur Kökten son kitabını Yeni Haber parayla bastırıyor.